Zekeriya 13. bölüm 4. ayette o gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak. İnsanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecekler. Mesih geldiği ve yalancı peygamberlerin yalancılıklarını yüzlerine vurduğu zaman bu yalancı peygamberler gerçek peygamberleri taklit ettiklerinden dolayı suçlu bulunmuş olacaktır. Zekeriya peygamber bu ayetlerde yepyeni bir şey söylemez ama kendi çağdaşlarının çok yakından bilip tanıdığı konulardan bahseder. Zekeriya 13. bölüm 5. ayette ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım diyecekler. Bu sözler bizi uyandırmalı ve gözlerimizi açmalıdır. Tanrı'nın sözlerini hiç kimse değiştiremez. İşine gelmese dahi bunu yapmak mümkün değildir. Zekeriya 13. bölüm 6. ayette biri bağrındaki bu yaralar ne diye sorduğunda da bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar diye yanıtlayacak. Beni sevenlerin evinde aldığım yaralar. İsa Mesih ilk geldiğinde onu sevmediler. Tam tersine ondan nefret ettiler. Elçi Yuhanna, Yuhanna 1. bölüm 11. ayette kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmediler. Yani Mesih o zaman ben buraya ilk gelişimde yaralandım diyecektir. İsa Mesih kendi halkı olan Yahudilere geldi. Samiriyeli kadın Siyar yakınlarındaki kuyu başında İsa'yı bir Yahudi olarak değerlendirmişti ve bu doğru bir değerlendirmeydi. Yahudiler arasında İsa'yı Mesih olarak kabul edenlerin sayısı o dönemde çok az olmuştur. Öyle inanıyorum ki ikinci kez geldiğinde Yahudi ulusu arasında onu kabul edenlerin sayısı da az olacak. Birinci gelişinde kendisini kabul edenlere kıyasla çok sayıda Yahudi onu kabul edecek olsa da tüm İsrail ulusu yine onu kabul etmeyecektir. Bugün çağda yaşayan Mesih inanları içinde İsa Mesih'i tanımak sonsuz yaşamı tanımaktır. Elçi Paulus yaşamının son günlerinde Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyledi. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Mesih ilk geldiğinde onu tanımadıkları, onu kabul etmedikleri doğrudur. Bence uzun yıllardan bu yana yapılmış en büyük hata, yaşanan en büyük trajedi İncil'in Yuhanna kesimindeki şu sözlerde yatar. Yuhanna 1. bölüm 11. ayet. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ne kadar çarpıcı bir görüntü. Vaftizci Yahya da bu aynı doğrultuda konuşarak Yuhanna 1. bölüm 26. ayette Yahya onlara şöyle yanıt verdi. Ben suyla vaftiz ediyorum ama aranızda tanımadığınız biri duruyor. İsa Mesih'in birinci gelişiyle ikinci gelişi arasında çok kesin farklılıklar vardır. İsa Mesih'in birinci gelişinde vurgulanan sözcük kurtuluş, ikinci gelişinde vurgulanacak sözcük ise vahiy sözcüğüdür. Yine birinci gelişinde barışma ve barıştırma olan sözcükler ikinci gelişinde tanıma ve kabul etme sözcükleri olarak değişecektir. Birinci gelişinde sır olan şeyler onun ikinci gelişinde açıklığa kavuşacak. Zekeriya 13. bölüm 7. ayette uyan ey kılıç, çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. İsa Mesih bu sözlerin kendisi için söylenmiş olduğunu söyler. Bu ayeti hem Zekeriya 12. bölümdeki şu sözlerle karşılaştırmamız yerinde olacaktır. Zekeriya 12. bölüm 10. ayette Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler der. Bu sözlerin Rab İsa Mesih'e işaret edeceği aslında o dönemde kimin aklına gelebilirdi ki? Bu sözlerin İsa Mesih ile ilgili olarak söylendiğini biliyoruz çünkü İsa Mesih'in kendisi bu sözlerden alıntı yaptı. İncil'de Matta bu doğrultuda yazarak Matta 26. bölüm 31. ayette bu arada İsa öğrencilerine bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım süredeki koyunlar darmadağın olacak. Gördüğünüz gibi Zekeriya'daki bu ayeti kendisiyle ilişki olarak İsa Mesih göstermektedir. Ve İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez geldiği zaman ona gelip şöyle soracaklar. Ellerindeki bu yaralar çivi izleri neden oldu? O zaman o şöyle karşılık verecek. Bunlar dostlarımın evindeyken oldu. Zekeriya 13. bölüm 8. ayette bütün ülkede diyor Rab, halkın 3'te 2'si vurulup ölecek, 3'te 1'isi sağ kalacak. Zekeriya 13. bölüm 9. ayette kalan 3'te 1'ini ateşten geçireceğim. Onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım, bana yakaracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim. Bunlar benim halkım diyeceğim, onlar da Tanrımız Rab diyecekler der. Gerçekten güzel sözler. Bu kişiler Mesih için tanıklık yapacak ve ona sadık kalacak kişilerdir. Ve bu insanlar Tanrı tarafından mühürlendikleri için büyük sıkıntı dönemini kazasız belasız Vahiy 7. bölüm 1 ila 8. ayetlere göre atlatacaklardır. Vahiy kitabında bu kez 14. bölümün 1, 2 ve 3. ayetlerinde bu kişilerle yine karşılaşırız. ve şöyle der. Sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babanın adları yazılıydı. Bu 144 bin kişi tahtın önünde dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Zekeriya 14. bölüm İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili özellikleri ve gerçekleri konu alır. 14. bölüm Zekeriya kitabının son kesiminin ikinci kısmını sonuca götürmektedir. Bu son bölüm 9 ila 14. bölümleri oluşturur ki peygamberlerin yükleriyle ilgili bölümlerdir. 9, 10 ve 11. bölümlerde Mesih'in ilk gelişiyle ilgili olarak bildirilen peygamberlik yüklerine baktık. Son olarak ikinci kısımda 12, 13 ve 14. bölümlerde İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak bildirilen peygamberlik yükleri yer almaktadır. Zekeriya kitabının bu son bölümü bütün bu ön bildirileri bir araya getirir ve dağınık bazı ön bildirileri de yerlerine oturtur. Ben bu son bölüme Mesih'in gelişiyle ilgili özellikler ve gerçekler başlığını vermeyi seviyorum. Zekeriya kitabının bütününde tüm bu programın tamamının verilmiş olması gerçekten ilginçtir. Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemlerde İsrail ulusunun hangi ortam ve durumda bulunduğuyla Zekeriya kitabı başlamış ve sonra ilerleyerek İsrail ulusunun tövbe ederek Rab'be geri döneceği ve Tanrı'nın kutsal ruhunun onların üzerine döküleceği dünyanın gelecekteki son günlerine baktık. Bütün bu gelişmeler dünyayı Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişine hazırlayacak olan gelişmelerdir. Bu gelişmelerin sonunda İsrail 7 yıl sürecek olan o büyük sıkıntı dönemine de girmiş bulunacak. 14. bölüm Zekeriya kitabında verilmek istenen haberin doruk noktasını oluşturur. Zekeriya peygamber o günlerde yaşayan Yahudileri isteklendirerek ileriye geleceğe bakmakta ve gelecekle ilgili bazı önemli peygamberliklerde bulunarak bir peygamberlik programını tanıtmaktadır. Bu bölümde açıklığa kavuşturmamız gereken belirli bazı noktalar var. Birinci bölümün tamamının gelecekle ilgili kehanetlerle dolu olması, ikincisinin ise içindeki peygamberlik sözlerinin bugüne kadar hala gerçekleşmemiş olmasıdır. Diğer bir deyişle bu bölüm egemenliğin başlayacağı son dönemden söz eder. Bu kehanetlerin hiçbiri henüz yaşadığımız bu çağda gerçekleşmemiştir. Bu şeyler ileride gelecekte yaşanacaktır. Bu bölümün yorumu kelimesi kelimesine yapılmalıdır. Bu ancak size doyurucu bir anlam kazandıracaktır ve unutulmamalıdır ki yapılacak herhangi bir yorum metnin tamamına bağlı kalınarak yapılmalıdır. Kutsal kitaptaki herhangi bir peygamberlik sözünün veya herhangi bir ayetin yorumu yapılırken bu sözün içerisinde bulunduğu metinden ayrı tutularak ele alınması ve yorumlanması yanlış ve aynı zamanda da sakıncalıdır. Ben Zekeriya 14. bölümün çok önemli bir mesajı olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu bölüm kutsal yazarın kelimesi kelimesine yani göründüğü gibi ele alınıp yorumlanışıyla bu sözlerin sembolik anlamlarının çıkarılarak yorumlanışı arasındaki büyük farklılığı çok iyi gözler önüne serer. Kutsal yazılardaki apaçık sözleri alıp bunları sembollerle açıklamaya çalışmak gerçekten boş bir uğraşıdır. Size küçücük bir öneride bulunayım. Bir kilisede vaizin veya ruhsal çobanın bu makamından şüphe duyuyorsanız bu kişinin neye inanıp neye inanmadığını öğrenmek isterseniz bu kişiye Zekeriya 14. bölümü götürüp size açıklamasını isteyin. Herhangi bir kişinin bu bölümle ilgili olarak yapacağı bir açıklama o kişinin inancının ne olduğunu da size gösterir. Kutsal kitaptan sapmış bazı yorumcular Zekeriya 14. bölümden Mesih çağının tamamı diye söz eder. Söylemek istediği şey 14. bölümün bugünkü kilise çağıyla ilgili olduğudur. Hayır, böyle bir yorum olamaz. Böyle bir ifadede bulunan kişi bu ifadesinin dayanağını da ortaya koyabilmelidir. Ama işte dayanağı tutanağı olmadığından bu görüşün savunucuları 14. bölüm üzerinde açıklayıcı ayrıntılı yorumlarda bulunamamışlardır. Açıkça söylemek isterim, bu sözler sembolik sözler değildir ve hiçbir açıdan yeni antlaşma dönemiyle de bağlantıları yoktur. Ve burada sözü edilen kişiler Zekeriya kitabında açıkça belirtildiği gibi Yahudilerden oluşan küçük bir gruba işaret eder. Bu bölümdeki ön bildirilerin bütünüyle dünyanın sonuyla ilgili eskatolojik kehanetler olduğunu kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur. Bu kadar ön açıklamadan sonra şimdi artık 14. bölümü incelemeye başlayalım. 14. bölüm 1. ayette İşte Rabbin günü geliyor ey Yeruşalim halkı. Senden yağmalanan mal gözlerinin önünde paylaşılacak der. İşte Rabbin günü geliyor güzel bir gazete manşeti olurdu. Gazete okurken genellikle makalelerin içeriğinde gelişen olayların manşetteki habere doğru geri döndüğünü görürüz. Burada da aynen bu gerçekleşir. İşte Rabbin günü diyor. Bu büyük ve anlamlı terimle burada bir kez daha karşılaşıyoruz. Önümüzdeki ilk 3 ayette Yeruşalim'in son kuşatılmasıyla ilgili olarak bazı açıklayıcı bilgiler verilir. Daha sonra 4. ila 7. ayetler arasında Mesih'in şahsen yeryüzüne ikinci defa gelişi anlatılır. Bütün bunları Zekeriya kitabının diğer bölümlerinde zaten gördük. Ama burada konuya biraz farklı bir açıdan bakılır. Örneğin diğer bölümlerde ağırlıkla durulan konu büyük sıkıntı döneminin ve Yeruşalim'in kuşatılmasının son aşamasında yaşanacak kurtuluştu. Zekeriya peygamber bu şeylerde insanları cesaretlendirmeye çalışıyordu ama burada Rabbin gününün aslında ne kadar korkunç, sert ve zor geçeceğine ilişkin bilgilerle karşılaşırız. İşte Rabbin günü geliyor. Rabbin yeryüzüne gelerek egemenlik süreceği dönem geliyor der peygamber. Burada söylenmeye çalışılan mesaj budur. Bugün ne zaman gelecek? İnanlar topluluğu olan kilise yeryüzünden alındıktan ve Mesih karşıtı olan kişi 7 yıllık büyük sıkıntı dönemini başlattıktan sonra gelecektir. Kutsal yazılar açıkça belirtir. 1000 yıllık egemenlik dönemi ancak İsa Mesih'in gelişiyle ve onun tarafından başlatılacaktır. Zekeriya 14. bölüm 2. ayette Yeruşalim'e karşı savaşmaları için bütün ulusları bir araya getireceğim. Kent ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınların ırzına geçirilecek. Kentte yaşayanların yarısı sürgüne gönderilecek, geri kalanlar kentte kalacaklar. İşte bu Yeruşalim'in son kuşatılışı olacaktır. Görüldüğü gibi burada güzel şeyler yazılmıyor. Düşman orduları Yeruşalim'e geleceklerdir. Bu düşman orduları kimdir? Zekeriya bütün milletler diyor. Tabii ki bütün milletlerin 7'den 70'e bütün fertlerinin oraya gelmesi düşünülemez ama en azından Yeruşalim'e saldıran uluslar her ulustan gelen askerlerden oluşmaktadır diyebiliriz. Gerçekten çok acıklı bir manzara olacak o gün. Yorumcu Anger bakın nasıl bir tercüme kullanıyor. Ve şehir ele geçirilecek, evler yağmalanacak, kadınlar ve kızların ırzına geçilecek ve şehirde yaşayanların hemen hemen yarısı tutsak alıp götürülecekler. Ama halkın geri kalanı şehirden kesilip atılmayacaktır. Bu arada bazıları kaçmayı başaracak. Öyle inanıyorum ki bu kaçanlar kayaların oyularak yapıldığı Yeruşalim yakınlarındaki Petra şehrine sığınacaktır. Zekeriya bu insanlara hiç de güzel bir gelecek vaat etmez bu sözlerle. Şehir ellerinden alınacak, evleri yağmalanacak, kadın ve kızları kirletilecektir. Zekeriya burada bu üç şeyden söz eder. Zekeriya 14. bölüm 3. ayette sonra Rab savaş zamanında yaptığı gibi gidip bu uluslara karşı savaşacak der. Bu gelecek olan kurtarıcının görüntüsüdür. İşte o anda Yahudilerin yardımına ne kuzeyden ne de güneyden kimse gelmeyecek. Ama onlara yardım göklerin ve yerin yaratıcısı olan Rab Tanrı'nın kendisinden gelecektir. Bu halkı kurtarmaya gelecek kişi elbette Rab İsa Mesih'in kendisinden başkası olmayacaktır. Zekeriya 14. bölüm 4. ayette o gün onun ayakları Yeruşalim'in doğusundaki Zeytin Dağı'nın üzerinde duracak. Zeytin Dağı doğuya ve batıya doğru ortadan yarılıp çok büyük bir vadi oluşturacak. Dağın yarısı kuzeye, öbür yarısı güneye çekilecekler. Burada kullanılan Yeruşalim kelimesi dendiğinde Yeruşalim'den başka bir yer anlaşılmamalıdır. Bu sözler olduğu gibi alınarak yorumlanmalıdır. Zeytinlik Dağı Yeruşalim'in yani Yeruşalim'in kurulu olduğu tepelerden bir tanesidir. Zekeriya peygamber Mesih'in ayaklarının bu dağın ya da tepenin üzerinde duracağını söyler. İsa Mesih birinci gelişinde yeryüzünden ayrılırken Zeytinlik Dağı'ndan yukarıya alınmıştı ve ikinci kez geldiği zaman da yine bu aynı yere Zeytinlik Dağı'na gelecektir. İsa'nın öğrencilerine meleklerin bildirdiği haber de aynen buydu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 11. ayette "Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?" diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir diyor melekler. Peki bu ne zaman olacak? İşte Rabbin gününde İsrailoğullarının büyük sıkıntı içinde olacağı, Yeruşalim kentinin kuşatılıp son kez ele geçirileceği bir dönemde olacaktır. Ezekiel peygamber İsrail'e yardımın doğudan geleceğini söyler. Bugün birçok kişi İsrail'e en büyük yardımı Amerika'nın yapacağını söylüyorsa da o gün asıl yardım Rab'den gelecektir. Zeytinlik Dağı doğuya doğru ve batıya doğru ortasından ayrılacak ve çok büyük bir vadi oluşacak. Ve dağın yarısı kuzeye ve diğer yarısı da güneye çekilecek. Burada bize çok çarpıcı fiziksel değişiklikler anlatılmaktadır. Bugün Yeruşalim kentinin çevresi benim bildiğim en çorak arazilerle dolu. Dünyanın birçok yerini gidip gördüm. Hiçbir yerde İsrail toprakları kadar kuru, çorak, verimsiz ve sevimsiz toprakları da görmedim. İşte İsrail böylesine kurak ve susuz bir ülkedir. Ama o günlerde Zeytinlik Dağı'nın ikiye ayrılmasıyla orada çok büyük bir dere ortaya çıkacaktır. Zekeriya 14. bölüm 5. ayette yarılan dağımın oluşturduğu vadiden kaçacaksınız. Çünkü vadi asala dek uzanacak. Yahuda kralı Uzziya döneminde depremden nasıl kaçtıysanız öyle kaçacaksınız. O zaman Tanrım Rab bütün kutsallarla birlikte gelecek der. O zaman Tanrım Rab bütün kutsallarla birlikte gelecek diyor. Bu kutsal yazılardaki en ilginç ayetlerden biridir. Ve yeryüzüne geri dönen Rab İsa Mesih'i görüntüler. Bu aynı görüntüyle Vahiy kitabının 19. bölümde de karşılaşırız. Ve orada göklerin ordusunun da İsa ile beraber geleceği anlatılır. Buradaki ayette bütün kutsalların İsa ile birlikte geleceği yazılır. Elçi Paulus Romalılar 11. bölüm 25. ayette şöyle bir açıklamada bulunuyor. Kardeşler, bilgiçliğe kapılmamanız için şu sırdan habersiz kalmanızı istemem. İsraillerden bir bölümünün yüreği öteki uluslardan kurtulacakların sayısı tamamlanıncaya dek duyarsız kalacaktır der. Peki ulusların bu sayısı ne zaman tamamlanacak? Tüm uluslar Yeruşalim'e karşı ayaklanıp Yeruşalim'i kuşattıkları zaman tamamlanacaktır. Dolayısıyla bu ayetlerde yazılanlar tam anlamıyla Mesih'in ikinci gelişiyle gerçekleşecektir. İsrailoğullarının bugünkü Filistin topraklarına geri dönmüş olmaları da bu ayetin gerçekleşeceğini gösterecek yeterli bir kanıtı oluşturmaz. Zekeriya 14. bölüm 6 ve 7. ayetlerde o gün ışık olmayacak. Işık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız Rabbin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacaklar. Bu dönemde yeryüzünde bazı değişiklikler olacağı söyleniyor. İşte bizler bugün Mesih'in yeryüzüne egemenliğini kurmak üzere ikinci kez gelişinin arifesinde yaşıyoruz. Rab çok yakında gelebilir. O gün geldiğinde takvimlerde de değişiklik yaşanacak. O zaman bir günlük zaman 24 saatten oluşan bir gün değil ama çok daha uzun olacaktır. Bunun ne kadar daha uzun olduğunu tam olarak bilmediğimizi söylememiz gerekir. Ve şimdi İsrailoğullarının yeryüzünde kuruluşunun bulunduğu yeni bir bölüme geliyor. Zekeriya 14. bölüm 8. ayet. O gün Yeruşalim'in içinde diri sular akacak. Yaz kış suların yarısı Lut Gölü'ne, öbür yarısı Akdeniz'e akacak diyor. Zekeriya peygamber Tanrı sözünün ruhsal yasasının o günde tüm dünyaya Yeruşalim'den yayılacağını söyler. Ama bence Zekeriya'nın burada sözünü ettiği su gerçek anlamda bir su olacaktır. Zekeriya 14. bölüm 9. ayette Rab bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız onun adı kalacak diyor. Bu da kutsal yazılardaki güzel ayetlerden birisidir. O gün Rabbin gününde Rabbin kendisi yeryüzünde kral olacak ve kral olacak bu kişi elbette Rab İsa olacaktır. O gün geldiğinde yeryüzünde tek bir Rab, tek bir dil olacaktır. Bu konuda Sefenya 3. bölüm 9. ayette bizim dikkatimizi çeker. Bu ayette uluslara o zaman temiz bir dudak yani temiz bir dil vereceğim denir. Kim bilir belki İbranice, belki de Süryanice konuşacağız, belki de Türkçe ama sonuçta bu önemli değil. Çünkü bütün insanlar aynı dili konuşacak ve rahatça anlaşabilecektir. Zekeriya 14. bölüm 10. ayette bütün ülke Geva'dan Yeruşalim'in güneyindeki Rimmon'a dek Araba ovası gibi olacak ama Yeruşalim yükseltilecek ve Benjamin kapısından ilk kapıya, köşe kapısına, Hananel kulesinden kralın üzüm sıkma çukuruna dek yerli yerinde duracaklar. Evet, artık sona iyice yaklaşıyoruz. Görülmeye değer büyük bir vadiden bahsedilir. O zaman Yeruşalim civarındaki bütün çorak araziler düzeltilecek ve Yeruşalim'in bulunduğu yer daha yukarı kaldırılacaktır. Çünkü Yeruşalim yüksek olacak diyor. Yeruşalim yüksek olacak ve Benjamin kapısından birinci kapının yerine kadar, köşe kapısına kadar ve Hananel kulesinden kralın üzüm sıkma çukurlarına kadar kendi yerinde duracak. Bütün bunlar yıllar önce bir kutsal kitap yorumcusunun bu sözleri harfi harfine alınmaması gerektiğini, çünkü Hananel Kulesi'nin nerede olduğunu kimsenin kesin bir şekilde bilmediğini söylemesine yol açtı ama daha sonra yapılan arkeolojik kazılar bu kulenin nerede olduğunu da ortaya çıkarttı. Zekeriya 14. bölüm 11. ayette insanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacaklar. Yeruşalim'de tam bir güvenlik içinde insanlar yaşayacak. Diğer bir deyişle barış yeryüzüne ilk kez gelmiş olacaktır. Zekeriya 14. bölüm 12. ayette ise Yeruşalim'e karşı savaşan bütün halkları Rab şu belayla cezalandıracak. Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecekler. Bunun çok korkunç bir şey olacağını herhalde anlatmama gerek yok. Korkunçtur hem de çok korkunç. Zekeriya 14. bölüm 13. ayette o gün Rab insanları büyük dehşete düşürecek. Herkes yanındakinin elini yakalayacak, birbirine saldıracaklar der. Düşmanın Yeruşalim kentini ele geçirebilmesi herhalde büyük bir olasılıkla kent içinde yaşanacak bu ayaklanma ve kargaşalık yüzünden olacaktır. Zekeriya 14. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Yahudalılar da Yeruşalim'de savaşacak. Çevredeki bütün ulusların serveti, çok miktarda altın, gümüş, giysi toplanacak. Düşman ordugahlarındaki bütün hayvanlar da at, katır, deve, eşek benzer bir belaya çarptırılacak der. O zaman Yeruşalim tüm dünyanın en önemli ticaret kenti olacaktır. O dönemde bu topraklarda çok büyük hazineler ve zenginlikler olacak. Ve şimdi de Mesih'in egemenliğinin kuruluşuyla ilgili bilgilerin anlatıldığı son kesime gelmiş oluyoruz. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde tüm kötülüğü ve isyanı ortadan kaldıracaktır. Zekeriya 14. bölüm 16. ayette Yeruşalim'e saldıran uluslardan sağ kalanların hepsi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak ve çardak bayramını kutlamak için yıldan yıla Yeruşalim'e gidecekler diyor. Bu ayete göre sadece İsrail ulusundan değil, yeryüzünün tüm uluslarından da belirli grupların kurtulacağı anlaşılır. İşte Mesih'in egemenliğine girecek olanlar da bunlardır. Yıldan yıla ordularının Rabbi krala tapınmak ve çardak bayramını tutmak için oraya gelecekler. Çardak bayramı İsrail ulusunun Mısır'daki tutsaklıktan kurtulduktan sonra kutladığı bir bayramdı. O günde Rabbin gününde Yahudiler bu bayramı yeniden kutlayacaklar. Çünkü dünyanın her bir tarafından Yeruşalim'e geri getirilmiş olacaklar. Zekeriya 14. bölüm 17. ayette yeryüzü halklarından hangisi her şeye egemen Rab olan krala tapınmak için Yeruşalim'e gitmezse ülkesine yağmur yağmayacak diyor. O zaman birisi ortaya çıkıp ben bunun Mesih'in 1000 yıllık egemenliği olduğunu düşünmemiştim diyebilir. Evet, o zaman Mesih'in egemenlik dönemi olacak. Ama 1000 yıllık bu egemenlik dönemi bu büyük kalabalıktaki insanları Tanrı'ya dönmüş olan çok sayıdaki insanı sınayan bir dönem olacaktır. Aynen bugün kiliseye gidip gelen, üye olan herkes gerçek bir Mesih inanlısı olmadığı gibi o zaman da Tanrı'ya döndüğünü söyleyen herkes onun gerçek bir tanığı olmayacaktır. Kimin onun gerçek bir tanığı olup olmadığını da bu sınamalar ortaya çıkartacaktır. Zekeriya 14. bölüm 18 ve 19. ayetlerde Mısırlılar bunlara katılıp Yeruşalim'e gitmezlerse Rab onları da çardak bayramını kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyen bütün ulusların başına getirdiği aynı belayla cezalandıracak. Mısırlılara ve çardak bayramını kutlamak için Yeruşalim'e gitmeyen bütün uluslara verilen ceza budur diyor. Burada Mısır bir örnek olarak kullanılır. Zekeriya 14. bölüm 20. ayette o gün atların çıngırakları üzerine Rab'be adanmıştır diye yazılacak. Rab'bin tapınağındaki kazanlar da sunağın önündeki çanaklar gibi olacak diyor. Atların çıngırakları üzerinde Rab'be adanmıştır diye yazılacak. Evet, o günde atların koşum takımları bile Rab için ayrılacaktır. Peki bu ne anlama gelir? Bu her şey Rab'bin hizmetinde olacak anlamına gelir. Her şey Rab'bin hizmetinde kullanılacaktır. Rab'bin hizmetinde kullanılacak olan her şeye o gün kutsal denilecektir ve her şey o gün Rab için kullanılacaktır. Rab'bin evindeki kazanlar mezbahanın önündeki leğenler gibi olacaktır. Evet, o gün geldiğinde gözle görülen her şey Rab'bin hizmetinde kullanılır. Zekeriya 14. bölüm 21. ayette Yeruşalim ve Yahuda'da her kazan her şeye egemen Rab'be adanacak. Kurban kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini pişirmek için kullanacaklar. O gün her şeye egemen Rabbin tapınağında artık tüccar bulunmayacaklar. Yeruşalim'de ve Yahuda'da her kazan ordular Rabbine mukaddes olacaktır der eski çevirde. Bir düşünün, mutfağınızdaki çay kaşığından soğan rendesine, çay süzgecinden düdüklü tencereye kadar her şey o günde Rabbin hizmetinde kullanılacak ve Rab'be adanacak. Tıpkı Mesih çarma üzerinde ölmeden önceki dönemde kesilen kurbanların Mesih'in bu ölümünü simgelediği gibi gelecekte kesilecek olan bu kurbanlar da yine Mesih'in ölümünü simgeleyecektir. Ve o gün ordular Rabbinin tapınağında artık tüccar bulunmayacak. Yani bütün ikiyüzlüler ortadan kaldırılmış olacaktır. Diğer bir deyişle ortalıkta artık hiçbir imansız dolaşmayacak. İşte Mesih'in 1000 yıllık egemenlik dönemi böyle olacaktır. Ne kadar büyük bir görüntü değil mi? İşte Zekeriya peygamberin ön bildirilerinin doruğunu bu olaylar oluşturmaktadır.